Ayrım 4.
Durumun her zaman için böyle olduğunu söylemek istemiyorum. Örneğin İspanya tahtı veraset savaşında Malbrukların dehası sonucu belirleyen esas olmuştur. Ne var ki bunu genel kuralı bozmayan bir ayrıklık saymak gerekir. Geleneksel biçimde bir iktidar sona erdiği zaman onun yerini yalın iktidar değil, nüfusun çoğunluğunun ya da büyük azınlığının onayı ve isteği üzerine kumanda eden bir devrimci sulta alır. Bağımsızlık savaşında Amerika'da bu böyle olmuştur. Washington'ın otoritesinde yalın iktidarın belirgin niteliklerinden hiçbiri yoktu. Aynı şekilde Reformasyon sırasında Katolik Kilisesi'nin yerini almak üzere yeni kiliseler kuruldu. Bunların başarıları da zordan çok onaya dayanıyordu. Devrimci bir otorite eğer fazla zora başvurmadan yerleşmeyi başarmak niyetindeyse, geleneksel otoritenin gereksinme duyduğundan çok daha büyük ve çok daha canlı bir halk desteği ister. 1911'de Çin Cumhuriyeti ilan edildiği zaman yabancı eğitim görmüş kimseler parlamenter bir anayasa kararı verdiler. Ne var ki halk uyuşuk olduğundan rejim, anayasaya karşı olan Tuçunlar, askeri valiler yönetiminde hemen yalın bir iktidar halini alıverdi. Daha sonra Kuomintang tarafından sağlanan birlik ise parlamentarizme değil, milliyetçiliğe dayanıyordu. Aynen buna benzer şeyler Latin Amerika'da sık sık ola gelmiştir. Bu durumların hepsinde de parlamentonun yetkisi eğer başarı kazanacak kadar halk desteği sağlayabilseydi devrimci olurdu. Ne var ki aslında muzaffer olan askeri iktidar yalın iktidardı. Geleneksel, devrimci ve yalın iktidarlar arasındaki ayrım psikolojiktir. Geleneksel iktidara, geleneksel sıfatını verişim bunun eskiden kalma biçimlere sahip oluşundan değildir. Böyle bir iktidar aynı zamanda kısmen göreneğe dayanan saygıyı da kazanmak zorundadır. Bu saygı kaybolduğu oranda geleneksel iktidar derece derece yalın iktidara geçer. Bu süreci Rusya'da devrim hareketinin derece derece gelişerek 1917'deki utkuya ulaşmasında görmek mümkündür. İktidara devrimci sıfatını bu iktidar, protestanizm, komünizm ya da ulusal bağımsızlık gibi yeni bir akide, program ya da güçlü istek çevresinde birleşmiş büyük bir gruba dayandığı zaman veriyorum. Yalın iktidara yalın sıfatını bu iktidar bireylerin ve grupların sadece iktidar seven dürtülerine dayandığı ve uyruklarının işbirliğini sağlayacağı yerde korkutmak yoluyla boyun eğmelerini sağladığı zaman veriyorum. Görüleceği üzere iktidarın yalınlığı bir derece sorunudur. Demokratik bir ülkede hükümet iktidarı muhalif siyasal partilere göre yalın değil ama inanmış bir anarşiste göre yalındır. Aynı biçimde din yüzünden insanlara eza, cefa edildiği yerlerde kilise iktidarı yerleşmiş dinsel inançlara karşı gelenlere göre yalındır ama o inançlara körü körüne bağlı günahkarlara göre yalın değildir. Konumuz bir başka noktada daha ikiye ayrılır. Bu da örgütlerin iktidarıyla bireylerin iktidarı arasında oluyor. Örgütlerin iktidar sahibi olması başka şey, bireyin bir örgüt içinde iktidar sahibi oluşu ise bambaşka bir şeydir. Her ikisi de doğallıkla kendi aralarında ilişki halindedir. Eğer başbakan olmak isterseniz sizin kendi partiniz içinde iktidar sahibi olmanız, partinizin de ulus içinde iktidarı kazanması gerekir. Ama eğer geleneksel ilkenin çöküşünden önce yaşamış olsaydınız, ulusun siyasal kontrolünü ele geçirebilmeniz için krallığın varisi olmanız gerekecekti. Ama buna karşın bu durum size başka uluslara boyun eğdirebilme iktidarını vermeyebilirdi. Zira bunun için çoğunlukla veliahtların yoksun bulundukları başka niteliklere gereksinmeniz olacaktı. İçinde yaşadığımız çağda da plütokrasinin geniş ölçüde kalıtıma dayandığı yerlerde ekonomik alanda buna benzer bir durum hala görülmektedir. Fransa'daki 200 plütokratik aileyi ve bunlara karşı kamuoyunu harekete geçiren Fransız sosyalistlerini düşününüz. Ne var ki plütokrasilerde sülaleler ilahi adalet ilkesinin geniş yığınlar tarafından benimsenmesini sağlayamadıklarından tahta oturdukları zamanlardaki eski sürekliliklerini yitirmişlerdir. yükselmekte olan büyük bir bankerin kendi öz kardeşini yoksulluğa düşürmesini, bu iş kurallara göre yapıldığı ve yıkıcı yenilikler getirilmediği sürece kimse Tanrı'ya karşı bir saygısızlık saymaz. Çeşitli tipteki örgütler başa çeşitli tipte bireyleri getirir. Toplumun çeşitli durumları içinde aynı şey geçerlidir. Bir çağ tarihte göze çarpan bireyleri yoluyla görülür ve açık karakterini bu insanların karakterlerinden alır. Önemin değişmesi için gerekli nitelikler değiştikçe önemli adamlar da değişir. 12. yüzyılda Lenin gibi, şimdiki yüzyılda da aslan yürekli Richard gibi adamların bulunduğu varsayılabilir. Ne var ki tarih bunları bilmez. Bir an için çeşitli iktidar tiplerinin ne cins bireyler yarattığını düşünelim. Geleneksel iktidar bizde centilmen kavramının doğmasına yol açmıştır. Bu, aşiret reislerinin sihirli niteliklerinden kralların uluhiyetine, oradan şövalyeciliğe, şövalyecilikten de mavi kanlı aristokrata kadar gelen uzun tarihli bir kavramın az çok dejenere olmuş bir biçimidir. İktidarın geleneksel olduğu yerde hayranlık duyulan nitelikler bol bol boş vakte ve tartışmasız üstünlüğe sahip bulunmanın yarattığı niteliklerdir. İktidarın monarşik olmaktan çok aristokratik olduğu yerde terbiye içine, kendinden aşağı sınıftan kişilerle ilişkide kendini sertliğe başvurmadan kabul ettirmeye ek olarak eşit olanlara da incelikle davranmak girer. Ama geçerli terbiye kavramı ne olursa olsun sadece ve sadece iktidarın geleneksel iktidar biçimi içinde bulundurduğu ya da son zamanlara kadar bulunduğu yerlerdedir ki insanlar davranışlarının inceliğine göre ölçülür. Bourgeois Gentilhomme'u yaşamları boyunca toplumsal davranış incelikleri üzerinde durmaktan başka hiçbir şey yapmamış bir kadın ve erkek topluluğuna burnunu soktuğu zaman gülünç düşer. Centilmene duyulan hayranlıktan zamanımıza kalabilen taraf, kalıtım yoluyla elde edilen servete dayanır ve ekonomik iktidarla birlikte siyasal iktidarda babadan oğula geçemez hale geldiği zaman ise hızla yok olmaya mahkumdur. İktidarın gerçek ya da sözde bilgi ve hikmet yoluyla kazanıldığı yerde çok değişik bir karakter tipi ön plana çıkar. Bu tip iktidarın en önemli iki örneği Çin ile Katolik Kilisesidir. Bu örnekten zamanımızda eskisine oranla çok az şey kalmıştır. Kilise dışında İngiltere'de bu iktidar tipinden çok şey bulunmaktadır. Ne tuhaftır ki bilgi diye yutturulan iktidarın en güçlü olduğu yer yabani topluluklardır. Ve bu topluluklarda uygarlık ilerledikçe bu iktidar da gücünü yitirir. Bilgi dediğim zaman bunun içine pek tabii büyücülerin ve sihirbazlarınki gibi varsayılı bilgiyi de sokuyorum. Lhasa Üniversitesi'nde doktor sağını alabilmek için 20 yıllık bir çalışmada bulunmak gerekir. Bu san ise Dalai Lama'nınki dışında bütün yüksek orunlara çıkabilmek için şarttır. Bin yıllarındaki Avrupa'nın durumuyla bu durum arasında hemen hemen hiçbir ayrılık yok gibidir. Nitekim Papa 2. Sylvester kitap okuduğu için sihirbaz olarak ün yapmış, bunun sonucunda da metafizik dehşet saçma yoluyla kilisenin iktidarını artırabilmişti. Allame, allame olarak rahiple aynı soydandır. Ne var ki eğitimin yaygınlaşması onun iktidarını elinden almıştır. Allame'nin iktidarı kör inançlara, yani geleneksel bir sihire ya da kutsal kitaba duyulan saygıya dayanır. Taç giyme törenine İngilizlerin verdiği önemde ya da Amerikalıların anayasaya duydukları saygıda görüleceği üzere bu kör inançlardan İngiliz dili konuşulan ülkelerde hala bir şeyler yaşamaktadır. Bu yüzden Canterbury Başpiskoposu ile Yüce Mahkeme yargıçları eski bilginlerin geleneksel iktidarına hala bir miktar sahiptir. Ne var ki bu, Mısır rahiplerinin ya da Çinli Konfüçyen bilginlerinin iktidarlarının soluk bir hayaletinden başka bir şey değildir. Centilmenin tipik erdemi onur ise, bilgi yoluyla iktidar sahibi olan adamın tipik erdemi de hikmettir. Bir insanın hikmet sahibi olarak ün kazanması için derin ve belirsiz yığınla bilgisi varmış, tutkularına egemenmiş ve insan yaratılışının çeşitli görünüşleri konusunda çok deneyimliymiş gibi görünmesi gereklidir. Bu niteliklerin bir kısmını sadece yaşın verdiği sanılır. Presbiter Senior gibi deyimlerin, saygı yaratan deyimler oluşu işte bundan ileri gelir. Çinli dilenci gelip geçenlere büyük yaşlı efendi diye seslenir. Ama hikmet sahibi adamların iktidarının örgütlendiği yerde papazlar ya da okumuşlardan meydana gelen bir şirket vardır ve bütün bilginlerin bu adamların oluşturduğu grupta toplandığı varsayılır. Bilge, savaşçı şövalyeden çok değişik bir tiptir ve egemen olduğu yerde çok değişik bir toplum meydana çıkar. Çin ve Japonya bu iki tip arasındaki zıtlığın güzel bir örneğini meydana getirir. Bugün uygarlık dünyasında bilgi eskisine oranla çok daha büyük bir rol oynadığı halde yeni bilgiye sahip olanlar arasında iktidarın bilgilerine eş oranda gelişmiş bulunuşuna bu garip olguya daha önce de işaret ettik. Elektrikçi ya da telefoncu her ne kadar rahatımıza veya rahatsızlığımıza hizmet eden acayip şeyler yapıyorlarsa da biz onlara ne birer büyücü gözüyle bakıyoruz ne de kendilerini kızdırırsak gökten yıldırım yağdırabileceklerini düşünüyoruz. Bunun nedeni fen bilgisinin güçlü olmakla birlikte gizemli olmayıp öğrenmek için gerekli zahmete girmeyi göze alan herkese açık bulunuşudur. Bundan ötürü modern allame insanda sağlıkla karışık bir korku uyandırmaz. Sadece bir işçi olarak kalır. Allame, Canterbury başpiskoposu gibi birkaç örnek dışında kendinden öncekilere iktidar sağlayan sahte parlaklığı kalıt alamamıştır. Gerçek şudur ki, bilginlere gösterilmesi gereken davranış hiçbir zaman gerçek bilginlere gösterilmemiş, sözüm ona büyülü güçlere sahip olanlara gösterilmiştir. Bilim insanlara doğanın gerçek yüzünü az çok tanıtmakla büyüye inanışı, bundan dolayı da allameye duyulan saygıyı ortadan kaldırmıştır. Böylece durum şu sonuca varmıştır bugün. Fen adamları zamanımızı daha önceki çağlardan ayıran niteliklerin temel nedenleri oldukları ve keşifleri, icatları yoluyla olayların gidişini son derece etkiledikleri halde, birey olarak hizmetlerinden ötürü, Hindistan'daki çıplak bir fakirin ya da Malezya'daki bir büyücünün sahip olabileceği kadar büyük ün sahibi değillerdir. Kendilerine gösterilen saygının yine kendi çalışmalarından ötürü azaldığını gören allameler, modern dünyaya karşı bir hoşnutsuzluk duyar olmuşlardır. Bu hoşnutsuzluğu en çok duyanlar komünizme kayarlar. Hoşnutsuzlukları derin olanlar ise fil dişi kulelerine kapanırlar. Büyük ekonomik örgütlerin gelişmesi yeni bir tip iktidar sahibi birey doğurmuştur. Bu, kendisine Amerika'da verilen adla executive tiptir. Bir dipnot. Planları ve amaçları yerine getirmeye uygun nitelikte olan yönetici. Tipik executive, başkaları üzerinde çabuk karar verebilen, karşısındakinin hemencecik ruhunu okuya veren, demirden iradeye sahip bir kişi izlenimi bırakır ve onları etkisi altına alır. Bu tipin güçlü çene kemikleri bulunması, dudaklarının sımsıkı kapalı olması ve her zaman kısa, öz konuşabilmesi gerekmektedir. Yine bu tip, akranlarına saygı, asla birer hiç olmayan aslarına ise güven aşılayabilmelidir. O, büyük bir generalle, büyük bir diplomatın niteliklerini kendinde birleştirmiş olmalıdır. Savaşmada amansızlık, görüşmelerde ise ustaca bir esneklik yeteneği. İşte insanlar önemli ekonomik örgütlerin kontrolünü bu gibi nitelikler sayesinde ellerinde tutarlar. Siyasal iktidar, demokrasilerde buraya kadar gözden geçirdiğimiz üç tipten çok değişik bir başka tipin elinde bulunmak eğilimindedir. Başarı kazanmak isteyen bir politikacı önce kendi örgüt mekanizmasının güvenini kazanabilmeli, ondan sonra da seçmenlerin çoğunluğunda bir dereceye kadar coşku uyandırabilmelidir. İktidara geçme yolundaki bu iki aşama için gerekli nitelikler asla özdeş olmadığı gibi pek çok politikacı bu her iki aşama için gerekli iki ayrı grup niteliklerden sadece bir grubuna sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhurbaşkanı adaylarının kendilerini parti yöneticilerine sevdirebilme sanatına sahip bulundukları halde, halk çoğunluğunun imgelemini harekete geçiremeyen kişiler olduğu sık sık görülen bir şeydir. Bir kural olarak bu tip adaylar her zaman yenilgiye uğrarlar. Ama parti yöneticileri bunların yenilgiye uğrayacağını önceden göremez. Bununla birlikte bazen parti örgütü bir adayın utku kazanmasını sağlayabilirdi. Bu gibi durumlarda seçimlerden sonra kazanan adaya parti örgütü egemen olur ve o kişi hiçbir zaman gerçek iktidara sahip olamaz. Bazen de tam tersine bir adam kendi mekanizmasını yaratabilme gücüne sahiptir. 3. Napolyon, Mussolini ve Hitler bu tipin örnekleridir. Daha genel olarak gerçekten de başarılı bir politikacı zaten var olan bir mekanizmayı kullandığı halde o mekanizmaya eninde sonunda egemen olabilen ve onu kendi iradesine köle edebilen kişidir. Bir demokraside politikacıyı başarılı yapan nitelikler ortamın niteliğine göre değişir. Ortamın sükunet içinde bulunduğu zamanlarda gerekli olan niteliklerle, savaş ya da devrim ortamı içinde gerekli olan nitelikler aynı değildir. Sakin ortamda bir politikacı, metanet ve sağduyu sahibi olduğu izlenimini bırakarak başarı kazanabilir. Ama heyecanlı ortamda bunlardan daha fazlası gerekmektedir. Bu gibi ortamda etkileyici bir hatip olma zorunluluğu vardır. Bununla birlikte yerleşmiş anlayışa uygun bir şekilde güzel ve sanatlı konuşma yeteneğine sahip bulunmak da şart değildir. Zira Robespierre de Lenin de güzel konuşma sanatından yoksun ama kararlı, tutkulu ve cesurdular. Tutku, soğuk ve kontrol altına alınmış da olsa mutlaka bulunmalı ve duyurulmalıdır. Heyecanlı ortamda politikacının ne yargılama gücüne, ne nesnel olguları kavrama yeteneğine, ne de bir parçacık bilgeliğe gereksinmesi vardır. Onun için gerekli olan biricik şey, insan yığınlarının tutkuyla istedikleri şeyin elde edilebileceğine, kendisinin de amansız azmi sayesinde bunu elde edebilecek insan olduğuna, o insan yığınlarını inandırabilme yeteneğine sahip bulunmaktır. En başarılı demokrat politikacılar, demokrasiyi kaldırıp diktatör olabilen politikacılardır. Bu, pek tabii ancak belli koşullar altında mümkün olabilir. Böyle bir şeyi 19. yüzyıl İngiltere'sinde hiç kimse gerçekleştiremezdi. Ama böyle bir şeyin gerçekleştirilmesi olanağı bulunduğu zamanda, bu, demokrat politikacılarda hiç değilse heyecanlı ortamda bulunması zorunlu olan niteliklerin aynını aynı derecede gerektirir. Lenin, Hitler ve Mussolini yükselişlerini demokrasiye borçluydular. Ortada kurulmuş bir diktatörlük varken, bir kimsenin ölen bir diktatörün yerini alması için gerekli niteliklerle, başlangıçta diktatörlüğün kurulması için gerekli nitelikler birbirinden tamamıyla ayrıdır. Kalıtım yoluyla babadan oğula geçen iktidarların devrilişinde perde arkasından bir örgütü yönetme, entrika ve sarayın gözüne girme çok önemli yöntemlerdir. İşte bu yüzden diktatörlükler kurucularının ölümünden sonra karakterlerini mutlaka ve büyük ölçüde değiştirir. Herhangi bir diktatörün yerine geçmek için gerekli nitelikler, rejimin kurulması için gerekli niteliklerden genellikle çok daha az etkileyici olduğundan, kurucunun yetersiz görülmesi ve sonunda başka bir sisteme geçilmesi olasılığı çoktur. Bununla birlikte modern propaganda yöntemlerinin devletin başındaki kişiye kişisel çaba harcamadan halkın sevgisini kazandırmak suretiyle bu eğilime başarıyla tepki uygulayacağı umulur. Bu yöntemlerin ne dereceye kadar başarılı olacağını şimdiden kestirmek mümkün değildir. Bireylerin şu ana kadar üzerinde durmadığımız bir iktidar biçimi daha vardır ki, bu da perde arkası iktidarıdır. Saray nedimlerinin, entrikacıların, casusların iktidarı bu tip iktidardır. Bütün büyük örgütlerde dizginleri ellerinde bulunduran kişilerin iktidarı hatırı sayılır derecede oldu mu, bu kişilerden daha önemsiz adamlar ya da kadınlar ortaya çıkar ve kişisel yöntemlerle önderlerine söz geçirebilme olanağı elde ederler. Perde arkasından adam ya da örgüt yönetenlerle parti şefleri tekniklerinin değişik olmasına karşın aynı tipe girerler. Bunlar kendi arkadaşlarını kimseye sezdirmeden kilit noktalarına getirir ve böylelikle zamanı gelince örgütü ellerine geçirirler. Kalıtım yoluyla geçmeyen bir iktidar biçimi olan diktatörlüklerde, diktatör ölünce bu tip adamlar onun yerini almayı umabilirler. Bununla birlikte bu tip adamlar ön plana geçmeyi yeğlemezler genellikle. Bunlar şan ve şereften çok iktidar seven kimselerdir. Çoğunlukla da toplumsal bir çekingenlikleri vardır. Bazen de bunlar doğu hükümdarlıklarındaki hadım ağaları ya da başka yerlerdeki kral metresleri gibi şu ya da bu nedenle önderlik sahanını taşıyabilme olanağından yoksundurlar. Nominal iktidarın kalıtsal olduğu yerlerde bunların etkileri en yüksek noktaya ulaşır. İktidarın kişisel bir hüner ya da çaba ödülü olduğu yerlerde ise en aşağı noktaya düşer. Bununla birlikte bu gibi kimseler en modern hükümet biçimlerinde bile sıradan insanlara gizemli görünen bakanlıklarda mutlaka büyük etki sahibi olurlar. Zamanımızda bu bakanlıkların en önemlileri Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarıdır. İkinci Kaiser Wilhelm'in zamanında Baron Holstein, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın daimi başı, hemen hemen hiç halk içine çıkmadığı halde sınırsız bir iktidar sahibiydi. Bugün de İngiliz Dışişleri Bakanlığı, daimi memurlarının iktidarlarının ne derece büyük olduğunu bilemiyoruz. Bunu öğrenmek için gerekli belgeler belki bir gün çocuklarımızın eline geçer. Perde arkası iktidarına sahip olabilmek için gerekli nitelikler, bütün öbür iktidar biçimlerine sahip olabilmek için de gerekli olsa bile, bir kural olarak istenilmeyen niteliklerdir. Saray nedimlerine ya da perde arkasındakilere fazla iktidar sağlayan bir sistemde, işte bu yüzden genellikle kamu yararına işleyen bir sistem değildir. Dördüncü bölüm, Ruhban Sınıfı İktidarı. Bu ve bundan sonraki bölümde eski zamanlarda en çok önem kazanmış iki geleneksel iktidar biçimini, yani ruhban sınıfı iktidarıyla kral iktidarını ele alacağım. Bunların her ikisi de şimdi batış halindedir ve bunlardan hiçbirinin yeniden canlanamayacağını varsaymak her ne kadar acelecilik olursa da, çöküşleri ister geçici olsun ister kalıcı, hala canlılığını koruyan iktidarların söz konusu olduğu yerde mümkün olamayanı, yani bu iki kurumun enine boyuna incelenmesini mümkün kılmaktadır. Rahipler ve krallar, gelişmemiş biçimde de olsa antropologlarca bilinen en ilkel topluluklarda bulunmaktadır. Bazen her ikisinin işlevi bir kişide birleşebilir. Buna sadece ilkel topluluklarda değil, yüksek uygarlık düzeyine ulaşmış devletlerde de rastlanır. August, Roma'da Pontifex Maximus, bir dipnot, en büyük başkâhin Roma İmparatorluğu'nda, Katolik Kilisesi'nde Papa'nın karşılığıdır. Taşra vilayetlerinde ise tanrıydı. Halife, Müslüman dininin başı olduğu gibi devletin de başıydı. Mikado, Şinto dini içinde bugün aşağı yukarı aynı duruma sahiptir. Öteden beri krallar kutsallıklarından ötürü laik işlevlerini genellikle kaybedip birer rahip durumuna gelme eğilimindedirler. Bununla birlikte çoğu zaman ve çoğu yerde rahiple kral arasındaki ayrım açık ve kesin olmuştur. Rahibin en ilkel biçimi büyücüdür ve büyücünün iktidarı antropologların dinsel iktidarla büyü iktidarı diye ayırt ettiği üzere iki türlüdür. Dinsel iktidarlar doğaüstü varlıkların yardımına dayanır. Buna karşılık büyü iktidarları sözüm ona doğal sayılır. Ne var ki bizim varmak istediğimiz amaç yönünden bu ayırımın bir önemi yoktur. Önemli olan büyücünün ister büyü ister din yoluyla başkalarına iyilik ya da kötülük yapabilecek iktidara sahip sayılabilmesi ve bu iktidarların türlü türlü olduğuna her önüne gelen tarafından elde edilemeyeceğine inanılmasıdır. Büyücü dışında herhangi bir insanın da belirli bir miktar büyü gücü elde edebileceği kabul olunmakla birlikte büyücünün büyüsünün üstünlüğüne inanılır. Bir insan hastalandığı ya da başına bir kaza geldiği zaman genellikle bu herhangi bir düşmanın kötü amaçlı büyüsüne yorulur ama büyücü bu kötü büyüyü bozma çarelerini bilir. Nitekim York Dükü Adası'nda büyücü gayipten haber alma yoluyla herhangi bir hastanın hastalık nedenini keşfettikten sonra eline bir parça kireç alıp büyülü bir dua okur. Cinleri kovan kireç, ahtapotu def ediyorum. Teo yılanını def ediyorum. İngiyet'in gizli bir dernek ruhunu def ediyorum. Yengeci def ediyorum. Su yılanını def ediyorum. Balivo yılanını def ediyorum. Piton'u def ediyorum. Haya köpeğini def ediyorum. Cinleri kovan kireç. Çamurlu sıvıyı def ediyorum. Kete sarmaşığını def ediyorum. Toplana'yı def ediyorum. Tumbali def ediyorum. Birisi bunları denizin dibine daldırmış. Onları uzakta tutmak için buhar yükselecek. Onları uzakta tutmak için gece bastıracak. Onlar kendiliklerinden denizin derinliklerine dönecek. Dipnot. Rivers, Medicine, Magic and Religion, sayfa 16. Bu büyülü duanın tamamıyla etkisiz olduğu sanılmasın. İlkeller telkine uygar insanlardan çok daha açık oldukları için bu yolla, yani telkin yoluyla onları çok kere iyileştirmekte, hasta etmekte mümkündür. Rivers'a göre Malezya'nın çoğu yerlerinde hastalıkları iyi eden adam efsuncu ya da rahiptir. Anlaşıldığına göre bu bölgelerde büyücülerle başkaları arasında kesin bir ayrılık yoktur. Ve büyücülüğün az çok basit usullerine herkes başvurabilir.